Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok kıymetli, çok değerli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfü keremini doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesin inşallah.
Elhamdülillah. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bize kulak veren kıymetli dinleyenlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini artırarak, ziyadeleştirerek devam ettirsin inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresinin 164. ayet-i kerimesine geldik. Önceki ayet-i kerimede işte ve ilahukum ilahun vahid, la ilahe illahurrahmanurrahim diye Cenab-ı Hak kendi zat-ı uluhiyetinin tevhidini dile getirmiş oldu. Ve ilahukum ilahun vahid diyerek kendisinin tek ilah olduğunu zat itibariyle dile getirmiş oldu. Ondan başka ilah olmadığını söyledi. Sonra da Rahmanurrahim diyerek de sıfat ve esmasında tevhidini dile getirmiş oldu. Şimdi de bu ayet-i kerimede 164 ef'aldeki tevhidini dile getirmek üzere şöyle buyurdu Yüce Rabbimiz. Büyük bir ayet-i kerime ve bizi 8 husus üzerinde tefekküre davet eden bir tefekkür ayet-i kerimesi bu aynı zamanda. Estağfirullah, inne fî halkı semavati vel ard. Şüphesiz ki göklerin yerin yaratılmasında, yaratılışında. Vaktilâfilleyli ve nehâri, geceyle gündüzün kısalarak ve uzayarak peş peşe gelip gidişinde. Vel fulkilleti tecri fil bahri bime yenfa'un nâse, insanlara fayda veren şeylerle birlikte, içindeki taşıdıkları o efendim mallarla birlikte denizde o suyun üzerinde böyle efendim bir kağıt parçası yürümesi gibi kolaylıkla akıp giden gemilerde. Ve menzilallahu minessemai min mayin. Cenab-ı Hakk'ın gökten indirdiği yağmurda, karda, yağmurda, suda. Fe ahya bil ardı ba'de mevtiyâ, fe ahya bihil ardı ba'de mevtiyâ. Ki Allah Teala ne yapıyor? Yeryüzündeki bütün bitkileri, canlıları ondan yaratıyor. Yeryüzü ölümünden sonra diriltiyor. Dolayısıyla su, hayat kaynağı su o da. Ve besefiye mümkülü deabbe. Ve Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde her türlü canlı varlığı yaymasında. Yani indirdiği suyla ölü yeryüzünü diriltmesi ve onunla yine her türlü canlı varlığı yaratıp sayısız, bize göre sayısız, Allah'a göre sayılı karıncadan ta efendim file, aslana varıncaya kadar, işte bir bakteriden en büyük canlı varlığa varıncaya kadar, bir ottan çimenden çınar ağaçına varıncaya kadar hepsini Cenab-ı Hak bununla yaratıp yeryüzüne yaydığını dile getiriyor. Bunda ve tasrifir riyahi, Cenab-ı Hakk'ın bu rüzgarları estirmesinde, yani doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden farklı yönlerden estirmesinde ve sahabil musakhir beyne semai vel ardi, yerle gök arasında Cenab-ı Hakk'ın müsahhar kıldığı, tuttuğu bulutlarda yere yapıştırmıyor, göğe çıkarmıyor, ortada dolaştırıyor. Bunda le ayatin li kavmin ya'kilun, aklını çalıştıran insanlar için, toplumlar için Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren çok büyük deliller vardır diyor. Ayet-i kerimimiz bu kıymetli hocam. Dolayısıyla eğer o gün görürseniz, yani ayetin geneli hakkında bir şey söyleyecekseniz olabiliyorsa değil de buradaki 8 madde üzerinde kısa kısa durabiliriz.
İnşallah hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Önce hocam ayet-i kerimenin sebebi nüzulüyle ilgili rivayetleri var. Bu ayet-i kerime tefekkür ayet-i kerimesi tam. Zaten meşhur, herkesin bildiği, çokça aşırı olarak okunan bir de Âl-i İmrân suresinin sonu.
190 ve devam eden evet, kelimeleri var.
Çok benziyor. Orada inne fî halgissememet diye başlıyor. Burada da öyle başlıyor. Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi olarak hocam deniyor ki Kureyş kavmi Yahudilere sordular. Peygamberimiz gelince tabi oruç tutmaya başladılar. Amme yetesailun anin nebeyl azim. Nübüvvet nedir? Bu vahiy nedir? Kur'an nedir? Ahiret bahsinden bahsediyor. Bu nedir diye Yahudilere sordular. Onlar da dediler ki bizim peygamberimiz Musa aleyhisselam, onun mucizeleri vardı. O işte ne mucizesi vardı? Asa mucizesi vardı, işte onu anlattılar. Yedi beyza, elinin beyaz olması mucizesi vardı diye bahsettiler. Sonra Hristiyanlara sordular. Onlar da İsa aleyhisselamın körleri iyileştirmesi, abraşı iyileştirmesi, ondan sonra ölüleri diriltmesi gibi mucizelerinden bahsettiler. Bunları duyunca Kureyş Peygamber Efendimiz'e, madem sen nebi olduğunu söylüyorsun, bak diğer nebilerin mucizeleri varmış, sen de bize mucize getir. Bir de teklifte bulundular. İstersen işte Safa Tepesi'ni bize altına çevir mucize olarak. Hem dediler yakinimiz artsın, imanımız artsın, gerçekten senin peygamber olduğunu görelim. Hem de paramız çoğalacağı için düşmanlarımıza karşı kuvvet kazanmış oluruz dediler. Peygamber Efendimiz de Cenab-ı Hakk'a dua etti. Allah Teala inni mutihim zelik. Bu istediklerini verebilirim. Veririm. Ancak ondan sonra eğer yalanlarlarsa bu Kureyş, hiç kimseye azap etmediğim bir şekilde onları azap ederim. Böyle büyük mucize istemek kolay da sonucuna katlanmak var bir de. Gereğini yapmazsan, o mucizeye uygun bir şekilde iman etmezsen, bu sefer arkasından gelecek azap da büyük olur. Musamaha ortadan kalkmış olur. Böyle deyince Peygamber Efendimiz zerni ve kavmi, ya Rabbi kavmimle beni müsaade buyur. Fe'ed'uhum yevmen biyem. Ben onları gün gün yavaş yavaş davet edeyim. Böyle mucizeyle değil de ikna edeyim. Mucizeyle şok, bir anda belki inanır, inanmayan yine inkar eder. Ama tebliğ işte 13 yıl. Yevmen fe biyemin buyurduğu peygamberimizin işte 13 yıl sürmüş yavaş yavaş.
13 yıl Mekke'de.
Evet, tek tek bir defalarca insanlara anlata böyle cevheri temiz olan, yüreği temiz olan insanlar hidayete nail olmuşlar. Ondan sonra Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyi indirdi. İnne fî halgıs semâvâti vel ard, göklerin yerin yaratılışından bakın. Bu sayılanlarda öyle ayetler var ki, eğer diyor delil istiyorsanız bunlar Safa Tepesi'nin altına çevrilmesinin daha büyük deliller. Safa Tepesi küçük bir tepe, onun altına dönmesine ki, siz şu göklere, yerlere bak. Gerçekten oradaki madenler, orada belki dünyanın milyarlarca kat büyüğündeki altın madenleri, o yıldızlardaki elementler, madenler düşünsen, yani bunlar veyahut da bunların sağladığı hayat, insanın hayatta kalması. Geçen bir video denk geldi hocam. Astrofizik profesörüymüş, yani uzayla ilgili olayları inceleyen profesör bir hocamız. Yedi kat sema nedir? Seba semavatı yorumluyor işte yeni en son ulaşılan bilgiler ışığında. Yani insan Cenab-ı Hakk'ın karşısında, gerçekten azameti karşısında hocam, saygısı artıyor. Cenab-ı Hakk'a sevgisi artıyor, korkusu artıyor. O gökler, o yer, yani yıldızlar, o gezegenler, o galaksiler, galaksi kümeleri, kümelerin oluştuğu kümeler, o onların büyük bir hızla birbirlerinden ayrılmaları, her birinin hareketi, o kadar hareket içerisinde kimsenin kimseye değmemesi, yani böyle hep dairevi de değil hocam. Hep dairevi olsa dersin ki bunlar bir düzen içerisinde dönüyor. Bazı yerler var ki yıldızlar her birisi bir istikamete hareket ediyor. Daire çizmiyor. Kimisi sağa gidiyor, kimisi
yine bir düzen var ama kendi
içinde düzen. Yani ama dışarıdan baktığında hepsi başına buyruk bir tarafa gidiyor. Kesin birisi birine vurur dersin ama milyarlarca yıldır vurmamış, yani vurmuyor. Böyle bir sistem, göklerin ve yerin yaratılışı, buna bir bakın diyor. Safa Tepesi'nin altın olması ne ki? Bunlara bir bakın, bunların yaratılışına. Nasıl bunlar dururken, tabii ki o zamanki ilim çok sınırlı olduğu için belki bunu anlayamadılar, yani bunun keyfiyetini, ama burada bir teşvik de var. Yani bu konuda ilmi çalışmalar yapın, bakın demek değil mi hocam? İnne fî halkıs semâvâti vel ard, göklerde, yerde ayetler vardır. O zaman bunu araştırın. Fenzuru, işte bakın, buralara bakın demek, araştırın, gözlem yapın, göklerle yerlerle ilgili bilgiyi ortaya çıkarın, artırın ve görün Allah'ın azametini.
Yani şöyle hocam, yani normal bakışla diyeyim ki, çıplak gözle baktığımız zaman da yine orada kudret-i ilahi gözükür. Yani göklere baktığımız zaman, yeryüzüne baktığımız zaman onu anlarız.
Evet.
Diğer diyelim ki gemiye baktığımız zaman anlarız, fakat aynı zamanda bunların da ilmi var hocam.
Tabii.
Yani insanoğlu bu tür çıplak gözle görmüş olduğumuz varlıkların ve hadislerin bir de maverasını incelemek üzere işte bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Her alanın bir ilgilendiği bir ilmi var. İşte gök dediğimiz zaman, astronomi ilmine baktığımız zaman işte insanlık tarihi boyunca uğraşıyorlar. Sonra satranlar kuruyorlar, işte aletleri kuruyorlar, şimdi uydulara gönderiyorlar, aya falan çıkıyorlar. Dolayısıyla yani oradaki göklerin durumu nedir, nasıl yaratılmıştır, mesafeleri ne kadardır, o bilimin verdiği bilgiler bizim gözle gördüğümüz şeyin daha ötesinde detaylara verdiği için o zaman daha fazla dikkatimizi çekiyor, ilgimizi artırıyor, heyecanımızı artırıyor. İşte mesafeleri falan verdiğimiz zaman diyor işte birinci kat semanın diyor işte çapı, işte atıyorum 100 milyon ışık yılı. Mesela diyelim ki milyondan başlıyor. Ama ikinci kata çıkıyor. Diyor ki işte 1 milyar ışık yılı. 7'ye çıktığı zaman trilyon ışık yılı diye. Şimdi ışık yılı diyoruz yani. Çünkü ışık saniyede efendim 300 bin kilometre mesafe alıyor. Ve orada artık trilyon ışık yıllarından bahsediyor. Şimdi bu rakamlar oradaki büyüklüğü daha fazla anlamamıza yardımcı oluyor. Güneşe bakıyoruz. Gökyüzünde diyelim ki bir somun ekmeği gibi diyelim ki efendim bir cisim olarak gözüküyor. Ama diyelim ki güneş diyor dünyanın 1 milyon 300 bin katı. Yani güneş bir otopark düşünecek olsak, dünyaya araba düşünecek olsak, dünya gibi 1 milyon 300 bin tane efendim şeyin sığabileceği büyüklükte mesela. Evet. Yani muazzam bir şey gerçekten. Orada duruşmuş bir şey gibi, bir lamba gibi bize efendim orada ışık veriyor. Dolayısıyla Ayet-i Kerim'in bahsettiği her bir şeyin, cümlenin üzerine araştırma yapan bilim dalları var. İşte gemi diyoruz. Gemi işte nasıl yapılır, suyu nasıl durur, nasıl şey yapar tarzında suyun kaldırma kuvveti ilgili olarak. Onlar bize daha fazla bir malumat vermiş oluyor. Tefekkürümüz daha derinleştirme imkanı buluyoruz, tanımış oluyor. Yoksa evet. Ama Ayet-i Kerime her seviyeli insana hitap eden bir özellik taşıyor ve her seviyeli insan da ondan gereken ibret dersi aslında alıyor.
Evet.
Evet.
Bu diğer bir sebebi nüzul var hocam. Önceki ayet-i kerime ve ilahukum ilahun vahid, sizin ilahınız bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman Rahim'dir. O ayet-i kerime nazil olunca kafirler, Kureyş kafirler dediler ki Keyfe'de, Mekke'de Muhammed bir ilah olduğunu iddia ediyor. Bir ilah bütün insanlara nasıl yetecek ki? Madem böyle bir iddiada bulunuyor bize bir delil getirsin dediler. Bunun üzerine diyor bu ayet-i kerime nazil oldu. İnne fî halgı semâvâti vel ard. Burada deliller var. Sizin istediğiniz deliller var. Bir de bu gökleri yeri yaratan bir tek ilah. O kadar sizin bir avuç insanın her işin ihtiyacını karşılar. Siz hiç telaş etmeyin. Bir avuç insan ne yapar ki? Yani semalara, göklere baktığımızda dünyadaki bütün insanları toplasan bir hiç mesabesinde. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın azametini göstererek bu ayet-i kerime Allah Teala'nın insanların bütün insanların ihtiyacını çok kolay bir şekilde karşılayacağını, bütün insanların isteklerini, dualarını verse bile onun mülkünden bir şey eksilmeyeceğini.
Yine hocam şeyde Lokman suresinde Cenab-ı Hak hem ilminin sonsuzluğunu hem yarattığı varlıkların sonsuzluğunu dile getiren bir misal verdikten sonra işte yedi deniz mürekkep olsa, yedinin başına ayet-i kerimede ağaçlar kalem olsa diye. Onun peşinden de yani ilminin ve kudretin sonsuzluğunu bir temsili şeyle dile getiriyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Sonra buyuruyor ki مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْصُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاَخِدَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِعُمْ بَصِرٍ. Yani o kadar belki şu kadar milyar insan diyelim ki kim yaratacak, nasıl yaratacak falan tarzında insana biraz şey gelebilir. Yani bu zor gibi gözükebilir ama Cenab-ı Hak kudretini şu şekilde dile getiriyor. Sizin diyor bütün hepiniz. Yani kaç milyar, kaç trilyon insan olursa olsun Lokman suresindeki Cenab-ı Hakk'ın ilminin ve kudretinin sonsuzluğunu dile getiren bir temsilden sonra orada Cenab-ı Hak misal veriyor. Diyor ki işte ortada bir deniz olsa o denize, 7 tane denizden de böyle oraya mürekkep akacak olsa, hepsi mürekkep olsa, yani orada bir mürekkebin yani sınırsızlığı gibi bir temsil yapıyor Cenab-ı Rabbimiz. Bütün ağaçlarda kalem olsa yazsalar Allah'ın yarattığı varlıkları, Allah'ın ilmini yazıp tüketemezler dedikten sonra kıymetli hocam burada buyuruyor ki Cenab-ı Hakk'ın kudretini bir misali olsun diye مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْصُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ مَاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Yani bu kadar isterse milyarlarca insan olsun, trilyonca insan olsun, Hazreti Adem'in kıyamete kadar hiç fark etmez. Hepinizin yaratılması, öldürülmesi ve yeniden kıyamet günü diriltilmesi sadece tek bir insanı yaratmak, öldürmek, diriltmek gibidir. Yani Allah için bu kadar kolaydır. Dolayısıyla evet. Efendim onlar Allah için bir zorluk asla söz konusu olamaz diye bunun misalini vermiş oluyor.
Bu bir de kutsi hadis var ya hocam, uzunca böyle. Ey Ademoğulları diyor, Allah'ın mahlukat yarattığı ilk günden kıyamete kadar bütün insanlar, cinler, insiniz, cininiz, hepiniz bir araya toplansanız, bütün isteklerinizi isteseniz, Cenab-ı Hak da hepsini verse, onun hazinesinden işte iğnenin denize daldırıldığında aldığı su kadar bile eksiltmez. Bütün ihtiyaçlarınızı Cenab-ı Hak görür diye. Bu 10 madde böyle sayan diyor.
Bir tanesi şey orada diyor ki işte insiniz, cinsiniz, hepiniz böyle yeryüzünün diyorum ki en böyle kötü kalpli, yani kafir bir kalp, evet, bir üzerinde olsanız. Yani hı-hı, hepiniz
Firavun gibi olsanız.
Evet, olsa Firavun gibi olsanız Allah'a asla zerre kadar bir zarar veremezsiniz.
Evet.
Ama tam tersine diyeyim ki en müttakilerin Resulü Efendimiz diyeyim ki.
Evet.
Onun diyor kalbi üzere olsanız, hepsinin onun gibi olsanız yine Cenab-ı Hak bir fayda sağlayamazsınız. Evet. Uzun bir şey.
Evet.
Hem yani Cenab-ı Hakk'ın işte tekliğini, kudretini, değişmezliğini, ondan sonra bunu dile getiren hadis-i şerifte bu.
Evet.
Evet.
Bu ayet-i kerime de işte bunu işaret ediyor. Diyor ki sizin bu ayetlerde hem Allah'ın birliğine, vahid olduğuna bir delil vardır, hem de Cenab-ı Hakk'ın kudretinin her şeye yeteceğine, sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağına dair de bir delil vardır diye sebeb-i nüzul olarak bunları zikretmişler hocam.
Evet. O da hocam geceli günün peş peşe gelmesi zaten yaşadığımız bir hadise. Tabi bunun olması için işte güneşin olması lazım, ayın olması lazım, yazın olması lazım, muhareketin olması lazım ki gece gündüz vuku bulabilsin.
Evet.
Dolayısıyla burada aynı zamanda ayla güneş, şeyle, dünya ile güneşin münasebetleri de söz konusu ediliyor. Onlar nasıl meydana geliyor? Ancak dünyanın diyelim ki işte efendim kendi etrafına dönmesiyle, güneş karşısına dönmesiyle meydana geliyor. Orada tabii ibret var. Gece gündüzün ayrıyetlerinde faydaları var.
Tabii hocam.
Yani Cenab-ı Hak mesela bir ayetinde diyor ki ne dersiniz diyor. Kul erâyetum in cealallahu aleykumul leyle sermeden ila yevmil kıyameti men ilahu gayrullahi etikum bidiyya felâ tesma'un. Ne dersiniz? Bir düşünün. Allah Teala diyor geceyi diyor böyle uzatsaydı, hiç gündüz getirmeseydi Allah'tan başka kim o gündüzü getirebilirdi? Hiç Allah'ın emrini duymaz mısınız? Allah'ın vahyini duymaz mısınız? Yine peşinden diyor peki Cenab-ı Hak gündüzü uzatsaydı, güneşi tam diyelim ki böyle tepeye getirseydi sımsıcak, hiç kımıldatmadı. Öyle bir gündüz olsa onuna kadar size dinlenmeniz için, gecenin o istirahat vakti kılındığı için, istirahat etmeniz için, dinlenmeniz için size efendim gündüz şey tekrar efendim geceyi kim getirecekti Allah'tan başka? O rahmetinin mütecellisi olarak Allah hem gündüz hem geceyi getiriyor. Geceliğin istirahat ediyorsunuz, gündüzleyin çalışıyorsunuz, kazanıyorsunuz falan. Hepsinin ayrı ayrı size faydaları var tarzında. Bunlar dile getiriyor. İşte bu geceyle gündüzün birbiriyle olan münasebetleri, birisi karanlık, birisi aydınlık, birisi dinleme vakti, birisi maaş vakti. Hani hilfeten geçiyoruz ayet-i kerimede. وَهُوَ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. Yani birbirinin yerine geçiyor sürekli. Bu şimdi hem maddi bakımdan bize çok büyük faydaları var. Ama ayet-i kerimenin peşinden hocam, yani o burçlardır, güneştir, aydır, gece gündüzdür. لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْرَادَ شُكُورَ. Yani Allah-u Teala bu vakti evirip çevirmesi, gece gündüzle beraber çevirmesi aslında esas kullukla alakalı.
Hı-hı.
Yani Allah-u Teala zikretmek isteyen, Allah'a şükretmek isteyen, Allah'ın belli vakitlerde belli emirlerini yerine getirmek isteyen kullarım için ben bunu diyor, çeviriyorum diyor. Şimdi hep aynı vakit olsa insan, diyelim ki hep sabah olacaksa insan sabah namazı kılmaktan belki efendim usanabilir. Yani tek vakit olsa diyelim ki böyle, oradan bu beş vakit namazın bir şeyi, tatlılığı ve heyecanı kalmaz. Ama sabah kılıyorsun, örtükler işte o günün biraz sabahın loşluğunu, şunu neyse falan biraz, ondan sonra öğleye kadar biraz yorulucu çalışıyorsun. Aman bir abdest alayım, bir namaz kılayım diyorsun, öğle sıcağında şeyinde falan, ikindi akşam yatsı böyle. Mesela yatsı namazı hocam ne kadar Allah'ın büyük bir lütfu kerimi. Özellikle mesela yazdır hocam, gecenin saat 11'inde, 10:45'inde camiye gidiyorsun, diyeyim ki efendim orada diyeyim ki namaz kılıyorsun gibi hocam, aslında bir lütuf. İnsana nefsi ağır geliyor ama
evet,
diğer açıdan bir efendim şeyi var onun. Yani bir hayata kazandırdığı anlam ve canlılık var. Yani abdestiyle, camisiyle, kıraatiyle, namazıyla, diyeyim, cemaatiyle falan böyle. Hatta o şeyde biz Buhara'da bir rivayete geç hocam, siz onu dikkat çekmiştir. Yine bir yaz mevsimde Efendimiz Aleyhisselam yatsı namazını bizim biraz geciktiriyor bir rivayette. Hatta 2-3 defa gidiyor ya Resulallah, cemaat işte bekliyor, gelecek bizi, geleceğim geleceğim falan diyor. 2-3 defa o gelen elçiyi geri gönderiyor, beklesin cemaat diye. Belki işte o yatsının biraz geç vakit kılınmasının da mümkün olduğunu, olabildiğini göstermek üzere bir eğitim maksatlı olabilir. En son geliyor ki cemaat biraz hafif biraz şey olmuş. Böyle biraz yani şey yapmışlar, yorulmuşlar falan, biraz homurdanma falan başlamış da olabilir. Efendimiz buyuruyor ki bak diyor, bu diyor Cenab-ı Hakk'ın diyor, hiçbir ümmete şey yapmadığı, bize, bizim ümmete, ümmeti Muhammed'e ikram ettiği bir şey diyor. Yani gecenin bu saatinde Allah size camiye gireceksiniz, namaz kılacaksınız. Rabbimin büyük ikramı diyor. Yani dolayısıyla bu geceyle gündüzün peş peşe girmesinde her bakımdan bir şey var hocam. Yani bereket var, güzellik var, insanoğluna bir hizmet var, şey var. İşte yine o devayet-i kerimin tefsirinde geçiyor. Diyor ki, hilfe demek yani birbirinin de yerine geçebilecek özellikleri de var bu ikisinin. Yani muhalefetlik var ama nasıl? Diyor ki, Cenab-ı Hak diyor, gece için bir ibadet ister kulundan diyor, onu gündüz kabul etmez. Gündüz ise gece kabul etmez ama eğer kul unutarak veyahut da bir mani sebebiyle bu ibadetini, virdini, evradını yapamazsa gündüzdeyin onu telafi etmek suretiyle yine aynı sevabı elde edebilir.
Olabilir, evet.
Hadis-i şerif ve efendim şeyler falan var. Dolayısıyla burada çok büyük ibretler var hocam.
Veya gündüz işi yetişmezse bazen gece çalışarak gündüzün işini tamamlayabilir, yapabilir.
Evet. Yetmiyor, vakti yetmiyor insanın.
Evet.
Ya diyelim ki okuyacağı kitap olur, yazacağı bir makale olabilir veya çalışıyordur diyelim ki, daha çok bakıyorum böyle bilgisayar uzmanları, hesap uzmanları bitiremiyor işini, adam oturuyor gece kalan bak şeyini tamamlayabiliyor.
Evet. Burada hocam işte farklılıkta mesela ışık farklılığı, nur zulmet, uzunluk kısalık, artma eksilme, işte soğuk sıcak gibi o kadar çok değişikli farklılıklar var ki her birisi insana bir dinçlik, neşe veriyor. Farklılık, değişiklik insana bir canlılık, bir neşe verir, monotonluktan kurtarır. Dolayısıyla geceyle gündüz arasında Cenab-ı Hak öyle güzel, hikmetli bir farklılıklar koymuş ki hem sene içerisinde bunların değişmesi, hem gün içerisindeki değişmeleri, hem ışık olarak, hem sıcaklık olarak, hem duygu olarak, verdikleri duygu olarak birbirini devamlı takip etmesi, değişmesi insan için büyük bir lütuf olduğu anlaşılıyor hocam.
Evet. Hocam yine insanların faydasına olan şeyleri denizde taşıyarak yüzüp giden gemilerde.
Evet.
Bu da bildiğimiz bir şey ama tabii bunlar, insanoğlu bunları kullanınca işte biniyoruz hocam. Üsküdar sahiline vapura biniyoruz, karşıya geçiyoruz. Ondan sonra işte yok, kafamızda bir sürü diyeyim şeyler oluyor. Yani ona binerken bile bir vapura mı bindim? Boğazdan mı geçiyorum? Bu gemi efendim bu suyun içinde nasıl efendim yürüyor? Ama ufak bir dalga mı kafam olursa tabii hatırlatıyordu hocam.
Evet.
Ondan sonra veya diyelim ki odan bazı büyük gemiler falan geçiyor, duruyor işte tam boğazın ortasında. Acaba işte ne oldu, durdu falan diye. O zaman işte gemiyi, suyu, karşıya geçmeyi falan biraz hocam düşünmeye başlıyoruz. Bazen Allah korusun kazalar oluyor. Yani diyelim çok dalgalı olduğu zaman da
evet,
böyle zaman zaman yani nerede olduğumuzu hatırlatan bazı durumlar da olabiliyor. Ama burada insan gemiye binerken de, gemiyi gördüğü zaman da, ister efendim bu vapurlar binek şehir olsun, ister yük taşıyan gemiler olsun, onları ibretle bakmamız lazım.
Olmadığını düşünsek hocam, acaba karşıya nasıl geçeriz? Yani köprüyü dolamamız lazım, köprüde yoksa geçemeyeceğiz demektir. Dolayısıyla bu gemiler büyük nimet gerçekten insanlar için, hele özellikle de ticaret için, tüccarlar için. yani yüzlerce, binlerce tırın yükünü yükleyip hocam alıp götürüyor bir seferde. Evet. Suları yara yara böyle.
Şeyler hocam, büyük konteynerlerde.
Evet. Yani böyle karadan zor ulaşılacak yerlere kestirme, kısa yoldan suyun üzerinden bunu götürüyor. Aslında bugün de buna ağırlık verirse hocam, yani yollarda çok tırlar, kamyonlar var. Mesela Akdeniz'den gelen meyve sebzeyi deniz yolundan böyle büyük şeylerle getirilse belki epey trafik yoğunluğu da azalmış olur. Bakıyorsun Karadeniz sahili o şekilde tırlar, kamyonlarla trafik. Yani halbuki orada deniz var. Karadeniz'den o tırların götüreceği şeyler, eşyalar denizden götürülse, Akdeniz'den, Ege'den bizim için çok kolay. Türkiye'nin her tarafından
deniz olduğu için.
Deniz olduğu için bu şekilde bir trafik hafifletmesi aslında çok güzel yapılabilir.
Hocam hatta bile yani denizler kâfi geliyor muydu hocam? Kanallar açılmaya başlandı. Evet. Yani iki denizi birbirine bağlayan efendim işte Süveyş kanalıdır, yok efendim falan kanaldır. Evet. Peki Kanal İstanbul'da olursa açılırsa falan gibi efendim böyle. Yani mevcut hali dediğim ki o gemi şeyler, denizler bunu şey yaptığı halde bir de efendim daha kısa yoldan daha ekonomik şey olsun diye efendim bu tür insanoğlu projelerde geliştiriyor.
Gerçekten yola baktığımız hocam hep tırlardan, kamyonlardan sıkıntı olduğu görülüyor. Yani bunları azaltıp bunların yükünü denize, gemilere verip, çünkü Cenab-ı Hak baktığımızda gemilerle ticarete 30-40 yerde işaret ediyor. لِتَبْدَهُ مِنْ فَضْلِهِ, işte Allah'ın fadlından aramak için diye. Baktığımızda hep denizler, gemiler, suyu yara yara giden büyük dağlar gibi gemilerden bahsediyor. Bunu değerlendirmek lazım. Bunun üzerinde düşünmek lazım aslında. Yani karayı rahatlatmak, hafifletmek için belki daha ekonomik de olabilir.
Hatta bizde bir atasözü olmuş. Adam üzgün olduğu zaman diyor, hayırdır Karadeniz'de gemilerim battı.
Gemilerim battı diye.
Hem zenginliğin ifadesi hem de onu kaybettiğin zaman da bunun zararın çok olduğunu böyle şey yapıp gösteriliyor. Tabi hocam bu gemiler ilk defa Nuh Aleyhisselam
yaptı.
Yani o işte bu Nuh Aleyhisselam mucizesidir. İnsanlık o zamana kadar gemiyi bilmiyordu, onunla falan bilmeye başladı falan gibi böyle bir şey var ama işin tabi aslını tam bilemiyoruz.
Yani bir bilgi yok ama düşünsek yani Adem'den Hazreti Nuh'a kadar pek çok uzun bir zaman var aslında hocam. Yani bunun o zamana kadar icat edilmiş olması, yapılmış olması, Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'e bildirmiş olması mümkün.
Mümkün ama şeyde de Nuh Aleyhisselam'da da hep vahiy var.
Vahiyle yapıyor.
Yani vahiyine. Yani evet. Biz diyor, dedi ki mesela vasnâ'l fulke bi'ayyine ve vahiyine diye.
Evet.
Sürekli Cenab-ı Hakk'ın öğretmesiyle ve vahiyle biz ona diyor efendim onu şöyle taşıdık diyor, şöyle yaptık diyor. Hatta çivisinden ağacına varıncaya kadar böyle tarifleri falan yapıldığı için. Acaba insanlık bunu bilmiyordu da Cenab-ı Hak bir defa vahiyle Nuh Aleyhisselam öğretti. O yaptı ve o şekilde başladığı gibi bir o ayetlerden böyle bir şey, bir işaret sanki çıkabiliyor.
Olabilir yani, o da olabilir. Veyahut da Nuh Aleyhisselam gemi bilmediği için ona vahiyle. Yani peygamber gemici olmadığı için hocam ona vahiyle bilmediği bir şeydir.
Çünkü şeyler ya bir de diğer tarafı var. O da gemiyi yaparken kavmi alay ediyor. Aleyhisselam'la. Niye? Diyorlar ki ya yani burada diyorlar şey yok.
Karada.
Karada yapıyor bunu. Dolayısıyla bir deniz şeyi var.
Bir bilgi var demek.
Yani deniz şeyi var. Diyorlar ki efendim su yok. Yani nehir yok. Deniz yok. Bir şey yok. Efendim sen burada efendim gemi yapıyorsun. Bir de efendim başımıza marangoz oldun falan gibi tarzında. Yani alayları bir tarafa ama orada insanlığın bir gemiyle alakalı bir ihtiyat olduğu da
anlaşılıyor.
Tabii uzun bir zaman. Yani belki insanlığın ilk kullandığı şeylerden birisi olabilir. Yani o şeyler, gemiler ve deniz yolları. Evet, şimdi tabii hocam bir de işin esprisi var. Şimdi bir tane kardeşim, ticaret olsun bir kardeşimiz Kemalettin hocamız efendim. Şeyden şimdi mal getirmiş tabii. Gemi gelmiş şeye, Haydarpaşa limanına gelmiş. Tam olacak ya şimdi şeyde de gümrükte de acayip bir %40 civarında hocam bir zam yapmış Türkiye. O dışarıdan gelen mallara falan. Şimdi Kemalettin hocama şikayette bulun diyor ki ya ben böyle böyle getirdik malları diyor ama alacağız ama şimdi bu gümrük şeyi bizim diye mahvetti. Çünkü yani yapacağı, alacağımız kârı marı şimdi efendim hepsi.
Aldı götürdü.
Böyle bir derdi. Kemal hocam diyor ki artık diyor, madem mal getirdin gemilerle, ömürlerle onun şeyini çekeceksin. Kemalettin'in bir şeysi olmadığı için ne malı var ne de sıkıntısı var diye.
Ne gümrüğü var.
Evet. İşte malın varsa derdin var diye hocam ya at olacak yani. Bu işe girdiğin zaman onun risklerine efendim şeyine katlanmak gerekiyor.
Doğru hocam.
Evet. Şimdi hocam diğer üçüncü olarak da hatta dördüncü olarak da sudan Cenab-ı Hak bahsediyor. Yağmurdan bahsediyor. Yağmurun da iki şeye de dikkat çekiyor. Fe'ahiyye bir arda be'adı mevtiha.
Evet.
Yani toprak kuruyor. Yani ölmesi demek, toprağın kurulması demek. Ve bunu Cenab-ı Hak indirdiği bu yağmurlu sularla toprağı, ölmüş olan toprağı suyla diriltiyor.
Evet.
Bir de yine efendim su ile suda inatmış olduğu her türlü dabbeyi yani yeryüzünde dolaşan canlı varlıkları da yine sudan yaratarak yeryüzüne yaymış oluyor. Dolayısıyla hocam ayetin bu faslında da Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Yağmur üzerine tefekkürümüz istiyor. Yani işte efendim bulutlardır. Oradan yağmurun oluşmasıdır, inmesidir. Sonra da o yağmuru Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde ki kudret tecellileridir yani. Yeryüzünün diriltilmesi, nebatatın bitmesi, bin türlü efendim şeylerle beraber. Bir de o kadar hayvanat gerçekten burada düşünen insan için, akleden insan için orada sayısız ibret tabloları, ibret sergileri söz konusu.
Evet, evet hocam. Bu da önce ve me enzelallahu minessemâ. Önce gökten inen yağmur.
Evet.
Muazzam bir şey hocam ya. Yağışı, ondan sonra yağmur usulü, stili, zamanı, her şey Allah'ın takdiriyle oluşması. Sonra onda ona bir hayat vermesi Allah Teala'nın ve o su ile ölümünden sonra yeri diriltmesi. Maddi olarak gerçekten böyle seyretmeye doyulmayacak bir şey. Yağmurun, karın inmesi, sonra onların hayat vermesi yeryüzüne. Suda bir hayat vericilik özelliği var.
Hocam diyor ki Cenab-ı Hak mesela yağmur. Yağmur da öyle, kar da böyle. O çıktığı yerden, buluttan diyeyim bir çıktığı yerden onu böyle direkt bir şekilde o hızla inecek olsa hepsi hocam bir azap.
Mermi.
Mermi olur. Yani her bir damla mermi olur. Çünkü çok yüksekten geldiği için damlası küçük olsa bile bir mermi gibi delip geçebilir ama Cenab-ı Hak onu o şekilde böyle bir yumuşatarak, o şekilde bir esneterek, şey yaparak falan indiriyor ki hele bazen de gerçekten böyle efendim bir rahmet yağmuru olur ya böyle okşuya okşuya
evet,
şey yapıyor falan böyle. Orada da apayrı bir rahmet tecellisi söz konusu. Mesela kara bakıyoruz hocam, kar böyle bembeyaz nur gibi geliyor. Sallana sallana böyle.
Evet.
Yumuşak yumuşak falan böyle bir ipeğin dokunması gibi insana o şekilde yağıyor ve dolduruyor. Su aynı zamanda böyle. Tabii. Aslında hepsine büyük ne güzel hem Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin hem kudretin tecellisi gözüküyor.
Bir de bunu hocam manevi olarak da yağmuru Kur'an'a vahye yormuşlar. Allah gökten vahiy indiriyor. Orada da yeryüzündeki ölü kalpleri, ölü insanları küfürden imana getirerek hayat veriyor diye de anlamışlar hocam. İkisi de çok önemli hakikaten. İkisi de bizim için gerekli. Bazen bir de şey soruyorum. Mesela çöller diyorlar hocam. Çöller ne işe yarar? Boş boş. Baktığımızda dünyanın çoğu yeri çölle kaplı.
Evet.
Herhalde israf gibi, boş kalmış yerler gibi
düşünebiliriz.
Ama diyor ki o çöller diyor aslında ormanların, diğer bölgelerdeki yeşil bitkilerin hayat kaynağıdır.
Nasıl oluyor?
Oralardaki rüzgarlar diyor, oradaki mineraller çöllerden alıp getirir diyor o ağaçlara, bitkilere. Onlar diyor ondan çok mineral güç alırlar. Yani diyor çöller olmazsa öbür taraftaki ormanlar da olmaz. İşte yine çöller, rüzgar bunları kaldırıyor, o tozları. Havadaki yağmur damlacıklarının çekirdeği ne oluşturuyor? Yağmur damlasının oluşmasını sağlıyor gibi pek çok bizim bilmediğimiz hikmetler var ama bunların üzerine araştırmak lazım hocam. Bunları ortaya koymak lazım.
Hocam şimdi zaten rüzgarlar gelecek. Rüzgarların Cenab-ı Hak pek çok faydasına dikkat çekiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu birisi de ve arsalna riyaha levakiha fe enzelna min es-semai ma'an. Biz diyor rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Ondan sonra gökten yağmur indirdik. Şimdi rüzgarların yaptığı aşılamanın birinci şeyi kademesi bulutlar aşılamalar.
Evet.
Ama şimdi bulutları nasıl aşılıyorlar? Veyahut da yağmurun oluşması için o aşılamayı nasıl yapıyorlar? İşte buluttan birbirine efendim artı eksi yani sürtülmesi olabildiği gibi o yağmurun oluşmasında o bahsetmiş olduğunuz o şeylerin minerallerin, tozların da ayrı bir şeyi olabilir. Rüzgar getiriyor bunlar tabii, çünkü. Tabii. Cenab-ı Hak onu rüzgara taşıtıyor. Öyle söyleyelim falan. Sonra da yağmurun oluşmasında rüzgarların o bulutları aşılama, ama aşılamada bu nasıl gerçekleşiyor? Hangi şeyler devreye giriyor? Ayrıca bir bilimin alanı bu yani. O bilimse evet. Bir izahı gerekir bunun. Sonra yeryüzüne geliyoruz. Yeryüzünde de bitkiler arasında gerek ister efendim yani kendi kendine aşılayan bitki olsun, istersek ki pek çok bitkiler zaten başkası erkek dişili buna muhtaç. Oradaki tozlaşmayı yine Cenab-ı Hak rüzgarlar vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Yani evet. Rüzgar olmasan o zaman şeyin de olması mümkün değil. Yani sebzelerin, meyvelerin oluşması da o da mümkün değil. Cenab-ı Hak bu şekilde tabii bunları vermiş oluyor. Çok pek çok şeyler var. Yalnızcam şöyle alakalı şöyle bir şey de söz konusu olabilir. Ama tabii dünya ne zaman yaratıldı, insan ne zaman başladı ve ne zaman devam edecek onu Allah bilir. Kıyamet her an kopabilir. Uzun bir zaman alabilir. Bir de Cenab-ı Hak tıpkı bir yerin nadasa bırakılması gibi böyle bazı bölgeleri nadasa bırakıyor ve bir müddet sonra o çöl olan yerler mamur olan yerler efendim şeylerle gelebiliyor ve el değiştirebiliyor.
Nöbettir.
Evet, nöbettir şey alan verebiliyor. Çok örnekleri var. Yani bugüne kadar yaşanmış hocam şeyde tarihte örnekleri söz konusu. Bu bundan sonra da olabilir. Tabii. Yani bize şimdi tutup da mesela bir Anadolu'nun diyeyim çölenle gelmesi hoşumuza gitmez ama
çöleşebilir.
Yani bir zamanda Orta Asya o şekildeymiş. Yani orada bizim atalarımızın Anadolu'ya gelmesinin bir önemli sebebi o bölgelerin bir kıtlık, kuraklık ve çölenle gelmesi diye söyleniyor tarihte. Söyleniyor. Orada kimse kalmıyor. Çünkü yaşlanınca kalkamalı. Ama şimdi ne oldu? Şimdi bakıyorsun oralar tekrar mamurlara gelmeye başlıyor. Gibi. Yani Mekke, Medine diyeyim ki özellikle Arafat o bölgeler diyeyim ki son zamanlardaki iklim değişikliği çok dikkat çekici. Yani yağmurun yağması olan yeşilmesi tarzında. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bilemediğimiz bir sürü hikmetler hocam vardır yani.
Cenab-ı Hak bu değişimler hocam böyle tedricen yavaş yavaş yaptığı için böyle birdenbire insanlar çok üzülmüyorlar da yavaş yavaş alışa bir nesil gidiyor başka bir nesil geliyor. Yavaş bir hareket olduğu için evet. O da bir rahmet aslında hocam.
Hocam şimdi efendim ayetimiz biraz uzun. Yani evet tefekkür hocam. Ayeti. Hı-hı. Dolayısıyla biz rüzgarlar kısmına gelmiş olduk. O rüzgarların biraz böyle doğu, batı, kuzey, güney onların faydaları, rahmet rüzgarları, azap rüzgarları, Kur'an-ı Kerim'de verilen misaller. Biraz da izahatları var. Eğer uygun görürseniz oradan İnşallah. Devam ederiz.
İnşallah hocam.
Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Ve birlikte kıymetli dinleyenlerimizi hürmeti muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.